Ayrım 12.
Inger de işi anlattı. Oğulları yapmışlar bu resimleri. İkisi de. Kendisi kentten dönüp gelinceye dek evlerinde hiç kağıt yokmuş. Onun için de oğlanlar hep duvarlara çizmişler. Kendisinin de bunların üzerine badana çekmeye gönlü el vermemiş. Mühendis, "Ah, bırakın olduğu gibi dursun," dedi. "Kağıt mı dediniz?" Cebinden bir alay kocaman kağıt çekti çıkardı. "Al, ben bir daha gelinceye dek bunlara çiz. Kalemin var mı?" Sivert elindeki o güdük kalemle ileri doğru atıldı. Kalemin ne kadar küçümencik olduğunu gösterdi. Düşünün, adam ona daha ucu bile açılmamış yepyeni bir kalem verdi. "Al, şimdi yeniden başlayabilirsin. Ben senin yerinde olsam atları ala boyardım, keçileri de maviye. Sen hiç mavi at gördün mü?" Mühendis böylece şekilde gitti. O akşam köyden bir adam geldi, elinde sepet. İşçilere birkaç şişe bir şey dağıttı, dönüp gitti. Yalnız o gittikten sonra oradaki o eski sessizlik kalmadı. Biri akordeon çalıyordu. Hepsi yüksek sesle konuşuyorlardı. Türkü söyleyenler, kalkıp oynayanlar bile vardı şimdi Selanrağ'da. Adamlardan biri Inger'den oyun oynamasını istedi. Inger de, ondan kim umardı ki, kısa bir kahkaha attı, bir iki kez de döne döne oynadı. Ondan sonra gene istediler, o da bir hayli oynadı. Inger bu. Kafasından neler geçtiğini kim bilebilir ki? İşte şimdi coşmuş oynuyordu. Belki de ömründe ilk kez. Arkasına takılmışlar, 30 kişi çılgınca onun arkasından geliyor. O tek başına bir o var oyuna kaldırılacak. Kimse yok onun yerini alacak. Hele şu yaman telgrafçılar. Nasıl havaya kaldırıyorlardı onu? Niye oynamasın? Eliseus'la Sivert küçük odada derin uykudaydılar. Dışarıdaki gürültüden haberleri bile yoktu. Leopoldinecik ayaktaydı. Annesinin oynayışını şaşkın şaşkın seyrediyordu. İzak o sırada tarladaydı. Akşam yemeğinden sonra kalkmış gitmişti. Eve yatmaya geldiğinde adamlardan biri ona bir şişe uzattı. İzak biraz içti, oturdu oyunu seyretti. Leopoldine kucağında. Tatlı bir dille Inger'e, "Bakıyorum iyi eğleniyorsun," dedi. "Bu gece tam keyif ediyorsun." Biraz sonra çalgı durdu, oyun sona erdi. İşçiler gitmek üzere kalktılar. Köye iniyorlardı. Ertesi günü de orada geçirecekler, pazartesi sabahı gene geleceklerdi. Derken Selanrağ'da her şey gene sessizliğe bürünmüştü. Yaşlı iki adam gitmemiş kalmıştı. Ambara yatmaya gittiler. İzak gece uyandı. Baktı Inger yok. İneklere mi bakmaya gitmişti ola? Kalktı karşıya, inek ağırına geçti. "Inger," diye seslendi. Ses yok. İnekler kafalarını çevirip ona baktılar. Ortada derin bir sessizlik. İzak dalgın dalgın eski alışkanlıkla başları saydı. Koyunları da saydı. Koyunlardan birinin kötü bir huyu vardı. Geceliğin dışarıda kalırdı. Şimdi de dışarıdaydı. "Inger," diye bir daha seslendi. Gene ses yok. Adamlarla birlikte köye gitmedi ya. Yaz gecesi hafifti, ılıktı. İzak bir ara eşikte oturdu. Sonra koruya gitti koyunu aramaya. Inger'i buldu. Inger'le biri. Fundalar arasında oturmuşlardı. Inger adamın sivri tepeli şapkasını parmağına takmış, döndürüp duruyordu. Baş başa konuşuyorlardı. Bu adamlar Inger'in gene yakasını bırakmamışlardı anlaşılan. İzak usul usul onlara doğru yürüdü. Inger dönüp baktı, onu gördü, oturduğu yerde öne doğru eğildi. İçinden canı çekilir gibi oldu, çuval gibi çöktü. İzak, koyun gene dışarıda, biliyor muydun bunu?" dedi. "Yo, bilemezdin." Telgrafçı genç şapkasını kaptı, sıvışmaya kalktı. "Ben de gideyim ötekilerin arkasından," dedi. "Size iyi geceler." İkisi de karşılık vermedi. İzak, "Demek burada oturuyorsun," dedi. "Hava almaya çıktın belki, ha?" Eve doğru döndü. Inger dizlerinin üzerinde doğruldu, ayağa kalktı, onun arkasına düştü. Böylece erkek önde, kadın arkada, arka arkaya koşulmuş iki at gibi yola koyuldular, eve döndüler. Inger düşünmeye vakit bulmuş olacak. Ah, ne söyleyeceğini bulmuştu. "Koyunu aramaya çıkmıştım," dedi. "Baktım gene dışarıda kalmış. Sonra adamlardan biri de geldi, benim aramama yardım etti. Biz oturalı daha bir dakika olmamıştı, sen geldin. Şimdi nereye gidiyorsun?" "Ben mi? Şu hayvanı bir de ben arayayım diyorum." "Yo, yo, sen git yat. Birimiz arayacaksak ben arayayım. Sen git yat, dinlenmen gerek senin. Hoş, koyun dışarıda da kalabilir ya, ilk kez değil ki bu." İzak, "Dışarıda kalsın da canavar yesin," dedi, yürüdü. Inger onun arkasından seyirtti. "Yapma, yapma, değmez," dedi. dinlenmen gerek senin. Bırak ben gideyim. İzak razı oldu ama gene de İnger'i tek başına koyunu aramaya gitmeye bırakmadı. Eve geldiler. İnger hemen çocuklara bakmaya gitti. Küçük odaya girdi, oğlanlara bakmaya. Sanki pek olağan bir işten dönüyormuş gibi. Gerçekten İzak'ın gönlünü almaya çalışıyor gibiydi. Her şeyi böyle iyice açıkladığına göre o akşam kocasının kendisine karşı eskisinden daha çok sevgi göstereceğini umuyormuş gibiydi. Hayır, İzak öyle kolay kolay dönüverecek adam değildi. Onu adam akıllı perişan bir halde, kendinden geçmiş kıvranır bir halde görmek istiyordu. Böylesi daha iyi olurdu. Ona koruda baskın yapmıştı. Şimdi İnger bir an için bayılırsa ne çıkardı sanki? Varsın biraz utansındı. Bu iş böyle kısaca geçiştirilirse neye yarardı ki? Ertesi gün de yumuşamadı. Günlerden pazardı. Gitti bıçkı tezgahına baktı. Değirmene baktı. Tarlaları gözden geçirdi. Çocuklarla birlikte ya da yalnız. İnger bir ara onunla gelmeyi denedi ama İzak yan döndü. Çaya dek çıkacağım ben dedi. Daha yukarılara. Kafası allak bullak olmuştu ama gene de ses etmedi, kavga çıkarmadı. Yok, İzak'ta bir büyüklük vardı. İsrail'di sanki. Söz vermişlerdi, aldatmışlardı ama o gene inanıyordu. Pazartesiye gerginlik azaldı. Günler geçtikçe de o uğursuz cumartesi akşamının izi gittikçe silinmeye başladı. Zaman nice şeyi düzeltir. Bir tükürürsün, silkinirsin, bir yemek yersin, gece dinlenirsin, en acı yaralar iyi olur. İzak'ın derdi göründüğü kadar büyük değildi. Doğrusu aranırsa aldatıldığına emin değildi. Sonra bundan başka düşüneceği işler vardı. Ekin biçme vakti gelip çatmıştı. Sonra şu da vardı ki, bu da yabana atılacak bir şey değildi. Telgraf attı, artık bitmiş sayılırdı. Çok geçmeden onları rahat bırakacaklardı. Ormanın karanlıkları arasından geniş aydınlık bir yol, bir devlet yolu açmışlardı. Tepelerin üzerinden de direkler, teller gidiyordu. Ondan sonraki cumartesi, işçilerin para alacakları son cumartesi, İzak bir yolunu buldu, evden uzaklaştı. Öyle istemişti. Peynirle yağ alıp köye indi. Pazar gecesi geldi. Samanlıktaki adamların hepsi gitmişti. Daha doğrusu aşağı yukarı hepsi. En son kalan adam, çıkını omzunda avludan sendeleye sendeleye geçiyordu. Demek hepsi gitmiş, bir o kalmıştı. İzak'ın anladığına göre ortalık daha iyicene güvenlik içinde değildi. Çünkü samanlıkta bir çıkın duruyordu yerde. Sahibi neredeydi bilmiyordu, bilmek de istemiyordu. Yalnız çıkının üzerinde sivri bir şapka da vardı. Gözü tırmalayan bir şey. İzak çıkını kaldırıp avluya attı. Arkasından da şapkayı fırlattı. Sonra ahıra gitti, pencereden dışarı baktı. Şöyle düşünüyordu belki. Varsın çıkın orada kalsın, şapka da kalsın orada. Kiminse kimin, o pislenle uğraşacağım. Böyle düşünüyor olsa gerekti ama herif çıkınını almaya gelince hiç kuşkunuz olmasın İzak onu kolundan yakaladığı gibi biraz çürütecektir kolunu. Bir tekme vurup onu oradan hiç unutamayacağı biçimde kapı dışarı etmeye gelince İzak bunu da yapacak. Bunun üzerine ahırdaki penceresinden ayrıldı, inek ahırına döndü, oradan baktı. Yerinde duramıyordu. Çıkın sicimle bağlanmıştı. Zavallıcığın kilitli çantası yoktu. Sicim de çözülmüştü. İzak bu çıkını pek hoyratça ellemedim diyemezdi. Ne olursa olsun doğru yaptığını söyleyemezdi. Daha demin köydeydi. Yeni tapanını görmüştü. Yepyeni bir tapan ısmarlamıştı. Oh, güzel bir makine. Tapılacak bir şey. Daha yeni gelmişti. Böyle bir şey kendisine uğur getirirdi. Yukarıdaki güçlerde insanların adımlarını yönelten güçler şimdi belki de bu adam mutluluğu hak ediyor mu etmiyor mu diye bakıyorlardı. İzak yukarıdaki güçlere pek önem verirdi. Hep Tanrı'yı gözleriyle görmüştü o bir gece. Ekim biçme vaktinde koruda. Oldukça meraklı bir şeydi bu. Avluya çıktı. Çıkının başına dikildi. Gene de kuşkudaydı. Şapkasını geri attı. Kafasını kaşıdı. Bu da ona bir ara umursamaz bir hal verdi. Her şeye yukarıdan bakan, aldırmayan biri, sanki İspanyol. Sonra şöyle düşünmüş olsa gerek. Yo, hiç de iyi güzel davranmıyorum, tam köpeklik ediyorum. Bunun üzerine çıkını güzelce bağladı, şapkayı da aldı, gene samanlığa götürdü. Olmuştu bu iş. Samanlıktan çıkmış, değirmene doğru giderken, avludan da, her şeyden de uzaklaşırken, baktı, evin penceresinde İnger'i göremedi. Yo, varsın nerede olursa olsun, yatmıştı besbelli. Başka nerede olabilirdi ki? Ne var ki eski günlerde, o tertemiz ilk yıllarda İzak köye indiyse İngel yerinde duramaz, gece yarılarına dek oturur onu beklerdi. Şimdi öyle değildi. Her bakımdan eskisi gibi değildi. Şu yüzüğü verdiği günü ele alalım. Bundan daha büyük rezalet olur muydu? İzak pek alçak gönüllü davranmıştı doğrusu. Yüzüğün altın olduğunu hiç söylememişti. Pek bir şey değil ama parmağına takı verirsin işte. İnger, altın mı? Diye sordu. Altın ama pek kalın değil. Bunun üzerine İnger, yo kalın dese ya, hayır şöyle demişti. Evet, pek kalın değil ama gene de. İzak en sonunda, ya belki az buçuk bir değeri vardır dedi, umudu da kesti. Gerçekte İnger yüzüğe pek sevinmişti. Sağ eline takıyordu. Dikiş dikerken de pek güzel görünüyordu. Ara sıra köyden ona şunu bunu sormaya gelen kızlara verip parmaklarına taktırıp bir ara öyle oturtuyordu onları. Aptal İzak, onun nasıl koltukları kabardığını anlayamıyordu. Değirmende öyle tek başına oturup Çağlayan'ın sesini dinlemek bir işe yaramazdı ki. İzak kabahat falan işlememişti. Niçin saklansındı? Değirmenden çıktı, tarlalardan yukarı doğru vurdu eve, evine döndü. Doğrusunu isterseniz utanmıştı. Hem utanmış hem de sevinmişti. Brede Olsen oturuyordu orada. Komşusu, başka kimse değil. Oturmuş kahve içiyordu. Ya, İnger daha yatmamıştı. İkisi orada oturmuşlar, bir yandan konuşurken bir yandan da kahvelerini içiyorlardı. İnger öyle hoş bir sesle, işte İzak geldi, dedi ki bu kadar olur. Kalktı, ona da bir fincan kahve koydu. Brede de, iyi akşamlar, dedi. O da öyle, pek tatlı bir sesle. İzak anlamıştı. Brede akşamı telgrafçılarla geçirmişti. Onların son akşamlarıydı ya. Biraz çakır keyifti belki ama oldukça ahbapça, güler yüzlüydü. Biraz övündü. Onun huyuydu övünmek. Şu telgraf işiyle falan uğraşacak vakti yokmuş. Çiftlik adamın bütün vaktini alıyormuş ama mühendis gel diye öyle tutturuyormuş ki hayır diyemiyormuş. Böylece hat bakımını da üzerine almak zorunda kalmış. Parası için değilmiş elbet. Köyde bunun kaç katını kazanırmış ama olmaz diyememiş. Onlar da ona duvara bağlı ufak bir makine vermişler. Çok tuhaf bir şeymiş. Bu da telgraf gibi bir şey. Evet. Brede pek pesten kerani bir adamdı. Övüngenin biriydi ama İzak gene de ona hiç kızmıyordu. O akşam evde bir yabancı yerine komşusunu bulduğu için öyle sevinmişti ki. Köylü soğukkanlılığı, köylülerin tek tük duyguları, şaşmazlığı, direnişi vardı onda. Brede ile hoşbeş etti. Onun yalın kat düşüncelerini gördükçe başını salladı. Brede'ye bir fincan daha, dedi. İnger de bir fincan kahve daha doldurdu. İnger mühendisi anlattı. Öyle iyi bir adammış ki bu kadar olur. Oğlanların resimlerine bakmış, yazılarına bakmış. Eleseus'a yanında iş vermekten bile söz etmiş. İzak, yanında iş mi verecekmiş, dedi. Ya, kentte. Yazı falan gibi bir iş, yazıhanesinde görevli. Oğlanın yazısını, resmini pek beğendi çünkü. İzak, ooo, yaptı. Sonra, siz ne diyorsunuz diye sordu. İşi kesinliğe kavuşturmak istiyordu. Büyük bir şey bu bence. Brede, evet gerçekten büyük bir şey dedi. Mühendis de bir şey yapacağım dedi miydi yapar. Tanırım ben onu. İnanın siz benim bu sözüme. İzak, Eleseus'u çiftlikten ayıramayız bence dedi. Bundan sonra ağır bir sessizlik çöktü. İzak'la da konuşulmazdı ki. En sonunda İnger, ama oğlan kendi gitmek isterse dedi. Gene bir sessizlik. Sonra Brede kahkahayla keşke benim oğlanlardan birini isteseydi dedi. Ben de oğlan çok birini verirdim. Barbro en büyükleri, kız o. İnger incelik göstererek hem de iyi bir kız dedi. Brede de değil demeyeceğim dedi. İyi kızdır Barbro. Oldukça da zekidir. Bucak müdürünün evinde işlere yardım edecek. Bucak müdürünün evine mi gidiyor? Vallahi razı olmak zorunda kaldım. Müdürün karısı öyle istiyordu ki olmaz diyemedim. Sabah olmak üzereydi, Brede kalktı. Sizin samanlıkta bir çıkınla bir şapka bıraktımdı, dedi. Sonra şaka etti. Adamlar giderken alıp götürmedilerse? Zaman geçti. Evet, en sonunda Eleseus'u gönderdiler kente. İnger becerdi bu işi. Oğlan orada bir yıl kaldı, sonra resmen işe girdi. Ondan sonra mühendisin yazıhanesinde adam akıllı bir iş sahibi oldu. Yazı işlerinde falan gittikçe daha ustalık elde etti. Eve gönderdiği mektupları görmeliydiniz. Kimi vakit kırmızı, siyah mürekkeple, tıpkı resim gibi. Ara sıra para istiyordu masraflarını karşılamak üzere. Diyelim bir saatle köstek alacak. E ister. Sabahları uyuyakalıp da yazıhaneye geç kalmamak için. Pipo ile tüdün için de para ister. Kentteki genç memurlar hep pipo içerler çünkü. Sonra bir de cep harçlığı dediği bir şey vardı. Akşam dersleri dediği bir şey vardı. Resim öğreniyormuş, jimnastik öğreniyormuş. Seviyesine, mevkiine uygun daha başka şeyler öğreniyormuş bu derslerde. Kısacası Eleseus'u kentte bir işte tutabilmek kolay değildi. İzak, cep harçlığı mı? Diyordu. İnsanın cebinde bulunduracağı para demek olsa gerek ha? İnger, öyle olacak besbelli dedi. Bütün parasız kalmamak için. Çok da değil, ara sıra bir delercik. İzak sert bir tavırla tamam dedi. Bugün bir dolar, yarın bir dolar. Ne var ki sert davranışı Eleseus'u aradığından, onun eve dönmesini istediğinden ileri geliyordu. Sonunda hayli dolar eder. Gelemem ben buna. Yaz ona, de ki bir daha göndermeyeceğiz de. İnger gücenmiş gibi bir sesle, aa peki öyleyse dedi. Sivert'e baksana cep harçlığı aldığı var mı? İnger buna karşılık verdi. Sen hiç kentte yaşamadın ki. Oranın halini bilmezsin sen. Sivert cep harçlığını ne yapacak? Ha, para dedin de aklıma geldi. Sivert dayısı ölünce Sivert'in işi iş. Bilemezsin. Aa, biliyorum. Bir bakıma doğruydu. Sivert dayı, küçük Sivert'i kendime varis yapacağım falan gibi bir lakırdı etmişti. Eleseus'un kente gittiğini, orada ne yaptığını falan işitmiş, bu haber hiç hoşuna gitmemişti. Başını sallamış, dudağını dişlemiş, ağzının içinde bir şeyler söylenmişti. Adını taşıyan küçük yeğeni hiçbir şeyden yoksun olmamalıymış. Peki ama Sivert dayının ne kadar bir serveti vardı acaba? Yüzüstü bıraktığı çiftliğiyle Dalyan'ın dışında herkesin sandığı gibi yığın yığın parası, malı mülkü var mıydı sahiden? Kesin olarak kimse bilmiyordu. Bu bir yana, Sivert dayı da pek dediği dedik bir adamdı. İlle Sivert gelsin, benim yanımda kalsın diye diretiyordu. Onur sorunuymuş bu onun için. Sivertçiyi alıp bakacakmış. Mühendis nasıl Eleseus'u aldıysa. Peki ama nasıl olurdu bu iş? Sivertçiyi evden uzağa nasıl yollayacaklardı? Olacak şey değildi. İzak'a yardımcı olarak kala kala bir ok almıştı. Ayrıca oğlanın kendisi gidip bu ünlü büyük dayısının yanında kalmayı pek istemiyordu. Bir kez denemiş, dönüp gelmişti. Artık büyümüş, boy atmıştı. Bıyıkları terlemişti. Elleri iri iriydi. Bir çift gönüllü köle. Koca adam gibi de çalışıyordu. Sivert'in yardımı olmadıkça İzak yeni samanlığı dünyada tamamlayamazdı. İşte şimdi orada duruyordu. Köprüsüyle, hava bacalarıyla falan köy papazının samanlığı kadar kocaman. Evet doğru, tahta kaplı, yarı ağaç bir yapıydı ama pek kutun bir şeydi. Köşeleri demir kaplı, üstü İzak'ın kendi bıçkı tezgahından çıkmış iki parmak kalınlığında tahtayla örtülü. Sivert de bu işte hayli çekit sağlamıştı. Yapının kafesini kurarken kalasları kaldıracağım diye az kalsın bayılıyordu. Babasıyla iyi geçinirdi o. Hep onun yanında çalışırdı. İkisi de bir topraktandı. Öyleyken kilisede hoş kokayım diye kekik sürünmek üzere tepelere tırmanacak denli de bön değildi. Böyle saçmalıklar Leopoldine'nin kafasına eserdi. Bu da ondan beklenirdi çünkü kızdı o, evin tek kızı. O yaz ne yaptı biliyor musunuz? Akşam yemeğinde şeker tortusu şurubu olmadan çorbasını içemezmiş. İçemezmiş işte. Sonra elinden pek iş de gelmezdi onun. İnger hizmetçi kullanmak düşüncesinden daha vazgeçmiş değildi. Bu işi her ilk yaz, bir de İzak ne zaman inatla karşı koysa yeniden açıyordu. Ne giyecek biçer dikermiş, ne dokumalar dokurmuş, ne işlemeli terlikler örermiş. Ah bir kendine vakit ayırabilseymiş. Son günlerde İzak gene söyleniyordu ama bu düşünceye artık pek güçlü karşı koymuyordu. O ilkinde bunun üzerine uzun bir söylev vermişti. İşi akıl yakın açısından ya da benlik sorunu yaptığından değil, ne yazık ki güçsüzlüğünden, bu düşünceye kızdığından. Şimdi ise sanki utanmış gibi vazgeçeceğe benziyordu. İnger, evde bir yardımcım olacaksa şimdi tam sırası diyordu. İzak, yardımcı mı dedi. Hangi işte yardımcı istiyorsun? Hangi işte yardımcı istiyorum öyle ya? Senin yardımcın yok mu? Sivert yardım etmiyor mu sana hep? Böyle saçma söze karşı İzak ne diyebilirdi ki? E peki, bir kız gelirse buraya tarlaları sürmek, ekmek, biçmek falan gibi işleri siz ikiniz yaparsınız. Sivert'le ben de kendi işimize bakarız dedi. İnger, olabilir dedi. Yalnız şunu söyleyeyim. Şimdi istersen Barbro'yu alabilirim. Köyüne yazmış, iş istiyormuş. Hangi Barbro dedi İzak. Breden'in kızını mı diyorsun? Evet, Bergen'de o şimdi. İzak, Breden'in kızını ben istemem burada dedi. Kimi alırsan al, onu istemem. Hiç yoktan iyiydi bu. Isaac Barbro'yu istemiyordu. Hizmetçi istemez demiyordu artık. Bride aplikli Barbro, Isaac'ın hoşuna gidecek kızlardan değildi. Babası gibi o da yalın kat, bir dediği bir dediğine uymaz bir kızdı. Belki de annesi gibi zavruk bir şeydi. Değişmez bir kişiliği yoktu. Bucak müdürünün evinde pek uzun kalmamıştı, topu topu bir yıl. Resmen işe girdikten sonra bakkalın yanına gitmişti yardımcı olarak. Bir yıl da orada kalmıştı. Orada dindar olmuş. Kurtuluş ordusu köye gelince de ona yazılmıştı. Kolunda al şeritle, elinde gitarla dolaşıp durmuştu. Bergen'e de bu kılıkta gitmişti bakkalın gemisiyle Bıldır. Geçenlerde Bride Ablik'tekilere resmini yollamıştı. Isaac görmüştü bunu. Saçları tepeye toplanmış, göğsünden uzun bir köstek sarkan acayip bir taze. Anasının babasının barbrocuklarıyla koltukları kabarıyordu. Her gelene resmi gösteriyorlardı. Ne hoş şeymiş onun kent geleneklerini öğrenip adam insan içine girdiğini görmek. Al şeritle gitara gelince onları bırakmıştı anlaşılan. Brede, resmi aldım götürdüm, bucak müdürünün hanımına gösterdim diyordu. Tanıyamadı. Isaac ağız arayarak Bergen'de mi kalacak diye sordu. Brede, yo, Kristiania'ya geçecek belki dedi. Onun için burada yapılacak ne iş var ki? Yeni bir yer buldu orada. Gençten iki devlet görevlisinin ev işlerine bakıyormuş. Karıları, kadın akrabaları falan yokmuş bu delikanlıların. İyi de para veriyorlarmış. Isaac ne kadar diye sordu. Tam olarak yazmıyor mektubunda. Ama bunda verdiklerinden çoktur elbette. Ah, Noel'de hediye de alıyor. Daha başka zamanlarda hediye alıyor. Aylığından üstelik. Oo yaptı Isaac. Brede, sizin yanınıza almaz mısın onu diye sordu. Isaac şaşıra kalmıştı. Ben mi dedi. Yo, olmaz elbette. Öyle bir lafın gelişi söyledim. Barbro'nun işi iyi. Ne diyecektim. Gelirken hatta bir bozukluk görmedin ya telgraf hattında. Telgraf hattında mı? Hayır. Hayır hayır. Ben baktığımdan beri pek bozukluk olmuyor. Sonra benim kendi makinem var burada duvarda. Bir şey olursa bildirmek için. Bugünlerde şöyle bir çıkayım da hattı bir gözden geçireyim. Ben burada gözcü oldukça, resmi bir görev yüklenmiş bulundukça, görevlerimi yüzüstü bırakamam. Telgraf olmasaydı elbette. Hoş, çok sürecek değil ya.